Ayrım 9.
13. Bölüm. Okulun sıkıntıları ve zevkleri. Okulda ilk öğrendiğim şey bazılarının aptal olduğu, ikinci öğrendiğim şey ise bazılarının daha da aptal olduğuydu. Tıpkı din, ırk, cins, sınıf, servet ve bu listeye en son eklenen kültür farkları gibi hayattaki bu temel ve belirleyici farkı fark etmiyormuş gibi yapmanın bir olgunluk, bir incelik ve bir efendilik olduğunu o yaşta kavrayamadığım için öğretmenin sınıfa her soru soruşunda doğru cevabı bildiğimi göstermek için çırpınarak parmağımı kaldırırdım. Daha sonraki aylarda, yıllarda bu bir alışkanlık oldu. İyi, akıllı bir öğrenci olduğumu sınıfta öğretmen de anlamıştı biraz ama ben gene her soruya bir cevabım olduğunu kanıtlamak için parmağımı kaldırıyordum. Öğretmen pek seyrek bana söz veriyor, çoğu zaman kalkan başka parmakları onlar da konuşsun diye işaret ediyordu. Bir süre sonra cevabını bileyim bilmeyeyim her soruya parmağım kendiliğinden kalkar oldu. Bunda sıradan kıyafetler giyse bile çok pahalı bir takı ya da kravat takarak zengin olduğunun fark edilmesini isteyen birinin huzursuzluğuna benzer bir kendini gösterme isteğiyle öğretmene karşı duyulan bir çeşit hayranlık ve işbirliği etme dileği de vardı. Çünkü okulda sevgiyle öğrendiğim bir başka şey de bir otorite olarak öğretmenin iktidarıydı. Pamuk apartmanındaki aile kalabalığının dağınık ve parçalı bir hali vardı. Kalabalık yemeklerde her kafadan bir ses çıkardı. Aile birbirine sevgi ve arkadaşlık, kalabalık ve sohbet ihtiyacı ve yemek ve radyo saatleri gibi kimsenin tartışmadığı alışkanlık ve kurallarla sanki kendiliğinden bağlanmıştı. Evde babam bir otorite ve iktidar merkezi gibi değildi. Az gözükür, arada bir kaybolurdu. Daha önemlisi ağabeyimle beni hiç mi hiç azarlamaz, beğenmediği bir şey yaparsak kaşlarını bile çatmazdı. Daha sonraki yıllarda arkadaşlarına bizi tanıştırırken söylediği, "Bunlar da benim iki küçük kardeşim." sözünü babam gerçekten hak ediyordu. Bu yüzden evde otorite olarak yalnızca annemi tanımıştım. Ama onun benim üzerimdeki gücü de benim dışında yabancı bir iktidar merkezi olmaktan çok benim tarafımdan gelen sevilme, okşanma ve beğenilme isteğinden kaynaklanıyordu. Bu yüzden öğretmenin 25 kişilik sınıf üzerindeki gücü beni ilgilendirdi. Belki de onunla annemi biraz özdeşleştirdiğimden, içimde öğretmenden onay almak için bitip tükenmez bir istek vardı. Yalnız her soruya cevap vermek istemez, ödevlerimi iyi yapmak, öğretmen tarafından sevilmek, farklı ve akıllı gözükmek de isterdim. "Ellerinizi böyle kavuşturarak konuşmadan oturun," derdi öğretmen ve ellerimi göğsümün üzerine kavuşturur, bütün ders sabırla otururdum. Ama yavaş yavaş her soruya cevap yetiştirmenin, bir aritmetik problemini herkesten önce çözmenin ya da en iyi notları almanın zevkleri solmaya, derslerde vakit hiç geçmemeye, zaman bazen inanılmaz bir yavaşlıkla akmaya başladı. Gözlerimi tahtada bir şeyler yazmaya çalışan, yarım akıllı, şişman bir öğrenciden ya da öğretmen, öğrenci, hademe, bütün dünyaya aynı iyimser ve iyi niyetli, güleç ve sağlıklı bakışlarla bakan kızdan ayırır, pencereden dışarıya, apartmanlar arasında gözüken bir kestane ağacının üst dallarına çevirirdim. Dala bir karga konardı, dikkatle seyrederdim. Gövdesini alttan gördüğüm kargayla dalın arkasında tek bir bulut hem şekil hem de yer değiştirirdi. Pencereden gördüğüm bulutu bir tilkinin burnuna, kafasına, sonra bir köpeğe benzetirdim. Artık köpek şekil değiştirmesin, bulut köpek olarak yoluna devam etsin isterdim ama biraz sonra bulut, babaannemin büfesinin hiç açılmayan vitrinindeki ayaklı gümüş şekerliklerden birine dönüşürdü ve ben evde olmak isterdim. Evin gölgeler içindeki sessizliği, güven verici hali aklıma takılmışken, birden o gölgeler içinden Tıpkı bir rüyadaki gibi babam belirir, pazar günü hep birlikte arabayla Boğaz gezintisine çıkardık. Derken karşı apartmanın penceresi açılır, bir hizmetçi elindeki toz bezini silkeler, sonra o da benim gibi oturduğum yerden göremediğim sokağı dalgınlıkla seyrederdi. Acaba sokakta ne vardı? Parke taşlarının üzerinde ilerleyen bir at arabasının sesini duyar, kısık sesiyle bağıran eskiciyi işitirdim. Sokağı seyreden hizmetçi bakışlarıyla eskiciyi izledikten sonra çekilir, onun kapadığı pencerenin yanında deminki bulutun hızında ama ters yöne giden başka bir bulut görürdüm. Yan pencerede de yansıyan bulut yoluna devam ederken, acaba bu deminki tilki, köpek, şekerlik bulut olmasın diye sorardım kendime. Tam bu sırada sınıfta bir hareket olur, kalkan parmakları görünce öğretmenin sorusunu işitmememe rağmen telaşla ben de parmağımı kaldırır ve doğru cevabı bildiğimden çok emin bir pozla beklerdim. Öteki öğrencilerin cevaplarından öğretmenin sorusunun henüz ne olduğunu çıkaramadığım o ilk anlarda bile hayaller içindeki aklımda cevabı çok iyi bildiğime ilişkin boş bir inanç belirirdi. Yıllar boyunca ikişer ikişer sıralarında oturduğumuz sınıfları eğlenceli bir yer yapan şey, derslerde öğrendiklerimle öğretmenden aldığım onaylardan çok sınıf arkadaşlarımı tek tek tanıma zevki, onların benden ne kadar değişik olduklarını biraz hayret, biraz hayranlık, birazcık da acımayla görmekti. Türkçe dersinde bir şeyler okurken satır bitince bir alttaki satırdan değil de iki alttaki satırdan okumaya devam eden ve bütün dikkatine rağmen sınıfın güldüğü yanlışını bir türlü düzeltemeyen o kederli çocuk vardı mesela. İlkokul 1'de bir süre yanımda oturan uzun kırmızı saçları at kuyruğu yapılmış bir kız vardı. Çantasının içi ısırılmış elmalar, simitler, dökülmüş susamlar, kalemler, saç bantları ile karma karışık ve pasaklıydı ama ondan ve çantadan gelen hoş bir lavanta kokusu beni ona bağlar, her şeyi adlı adınca söyleyerek cesaretle anlatabilmesine hayran olur, hafta sonları onu görmezsem özlerdim. Bir çocuğun kafası babaannemin dediği cinsten tam tas kafaydı. Bir başka ufak tefek küçük kızın kırılganlığı ve narinliği beni büyüler, bir üçüncüsünün evinde olup biten her şeyi hiçbir şey saklamadan anlatıvermesine şaşar, kendi kendime nasıl böyle oluyor diye sorardım. Nasıl oluyor da bu kız Atatürk şiiri okurken gerçekten ağlıyor, öteki herkesin anlayacağını bile bile yalan söyleyebiliyor, bu üçüncünün çantası, defteri, önlüğü, saçları, sözleri, her şeyi bu kadar derli toplu olabiliyor. Tıpkı sokaklardaki çeşit çeşit arabanın lambalar, tampon, ön kaput ve pencerelerinden oluşan burnunu aklım kendiliğinden bir şeye benzettiği gibi sınıftaki pek çok çocuğu da bir şeye benzetirdim. Mesela şu sivri burunluyu tilkiye, iri yarıyı herkesin zaten dediği gibi ayıya, dik saçlıyı kirpiye. Mari adlı bir Yahudi kızın uzun uzun hamursuz bayramından söz ettiğini, bazı günlerde babaannesinin evdeki elektrik düğmelerine bile dokunmadığını anlattığını hatırlıyorum. Başka bir kız da bir akşam odasındayken hızla arkasına dönünce bir meleğin gölgesini gördüğünü söylemiş, bu aklımda korkuyla yer etmişti. Upuzun bacaklarına upuzun çoraplar giyen ve her zaman ağlayacakmış gibi duran kızın bakan olan babası, Başbakan Adnan Menderes'in elini kolunu sallayarak çıktığı uçak kazasında ölünce kızın babası ölmeden de olacakları bilip ağladığını sandım. Pek çok çocuğun benim gibi dişleriyle bir derdi vardı. Bazıları diş teli takıyordu. Lise yatakhanelerinin ve spor salonunun olduğu yan binanın üst katlarında bir yerde, revirin yanında bir dişçi olduğu söyleniyordu. Öğretmen öfkelenince yaramazlık edeni oraya yollamakla tehdit ederdi. Daha küçük bir ceza, kara tahtanın asıldığı duvarla kapı arasındaki köşede sınıfa sırtını dönüp ayakta durmaktı. Bu bazen tek ayak cezasına da dönüşür ama bütün sınıf dersi değil, cezalandırılan öğrencinin tek ayak üzerinde ne kadar durabileceğini izlediği için pek uygulanmazdı. Tek ayak üzerinde durmasa da köşeye sürülen haydutlar çöp tenekesine tükürmek, öğretmene çaktırmadan sınıfa kaş göz işareti yapmak gibi bende hayranlıktan çok kıskançlık ve öfke uyandıran şeyler yapardı. Tembellerin, haydutların, aptalların ve arsızların öğretmen tarafından azarlanması, cezalandırılması, hırpalanması, dövülmesi, daha sonra içtenlikle inanacağım cemaat ve dayanışma ruhuna rağmen bazen beni mutlu ederdi. Herkesle son derece senli benli, girgin bir kız vardı mesela. Okula şoförlü bir arabayla gelir, öğretmen ondan her istediğinde gayet memnun tahtaya kalkar, kırıtarak "Jingle bells, jingle bells, jingle all the bells" diye İngilizce bir şarkı söylemeye başlardı. Öğretmenle arasının bu kadar iyi olmasına rağmen ödevlerini ısrarla yapmadığı için aşağılanmasına, itilip kakılmasına tanık olmaktan sıkılmazdım. Her ödev kontrolünde birkaç kişinin ödevini yapmadığı halde yapmış da şimdi defterin sayfaları arasında bir türlü bulamıyormuş pozuna, öğretmen bunu hiç yutmadığı halde neden başvurduğunu hiç anlayamazdım. Bir anlık telaştan ve korkaklıktan, "Şimdi bulamıyorum öğretmenim" demek cezayı yalnızca birkaç saniye geciktirir ama tokadın ya da kulak çekmenin şiddetini daha da artırırdı. Osmanlı okullarında atılan dayaklar, hocanın oturduğu yerden öğrenciye indirdiği uzun değnek, Ahmet Rasim'in Falaka, Gecelerim adlı çocukluk ve okul anılarındaki Falaka, daha sonraki yılların ders kitaplarında Cumhuriyet ve Atatürk öncesinde kalmış kötülükler gibi sunulurdu bize. Ama zengin Nişantaşı'ndaki paralı özel ışık lisesinde bile modernleşme denen yeniliklerin bir kısmının güçsüzlere uygulanan baskının yenileşmesi demek olduğunu, artık falaka ya da değnek yerine kenarlarına ince ve sert bir mika parçası geçirilmiş, Fransız malı cetveller kullanan Osmanlı'dan kalma ihtiyar ve aksi hocalar sezerlerdi sanırım. Ödevini inatla yapmayan, yaramazlığıyla hocanın sabrını taşıran bir öğrenci, teşhir edilmek için herkesin önüne çıkarılıp o içler acısı dayak ve aşağılama dakikaları başladığında kalbim hızlanır, kafam karışırdı. Yaşımız büyüyüp tatlı ve annemsi kadın öğretmenlerden, jimnastik hocası, din hocası, müzik öğretmeni gibi hayattan bezmiş, öfkeli, yaşlı erkek öğretmenlerin eline düştükçe sıklaşan bu cezalandırma törenlerini önce sıkıcı dersin ortasında seyirlik birkaç dakika diye memnuniyetle karşılardım. Öğrenci, süt dökmüş kedi gibi önüne bakıp suçunu itiraf edip inandırıcı birkaç özür sıralarsa cezası hafif olurdu. Ama özrü kabahatinden büyük olanlar, yalan da olsa suçunu hafifletecek bir bahane uydurmayanlar, uyduramayanlar, uydurmaya bile üşenip dayağı tercih edenler, öğretmen kendisini aşağılar, hırpalarken arada kaş göz işareti yapıp sınıfı güldürenler, bir yandan beceriksiz yalanlar kıvırıp bir yandan da "bir daha yalan söylemeyeceğim öğretmenim" diye içtenlikle yemin edenler, dayak ve aşağılanmadan kan ter içinde kalmışken işkencelerini daha da arttıran bir başka yanlışı kapana kısılmış bir hayvan gibi bilmeden yapanlar, bana insanlık ve hayat hakkında bütün hayat bilgisi kitaplarından ve sınıf bilgisi dergilerinden daha derin şeyler öğretirlerdi. Bazen tertipli, hoş ya da kırılgan haline uzaktan sevgi duyduğum bir kızın bu aşağılanma ve özür anlarında yüzünün kıpkırmızı olduğunu, gözünde yaşlar biriktiğini gördüğümde onun kurtulmasını isterdim. Teneffüslerde bana da eziyet eden o sarı saçlı şişko çocuğun konuştukça battığını, battıkça tokat yediğini gördüğümde olayı kalpsizlikle, zevk alarak seyrederdim. Umutsuzca aptal ve duyarsız olduğuna karar verdiğim kara kuru, sessiz ve gururlu bir çocuğun öğretmeni çileden çıkaran direnişinin nedenini çözemediğimde, çocuğun gözlerinden yaşlar akarken öğretmenle öğrenciye aynı anda hak vermekten yorulurdum. Bazı öğretmenler tahtaya çektikleri öğrencinin bilgisini sınamaktan çok, cehaletini sergileyip aşağılamaktan ne kadar hoşlanırlarsa, bazı öğrenciler de durumu idare edip kurtarmaktan çok, aşağılanmaktan daha çok hoşlanır gibi davranırlardı. Bazı öğretmenler bir defterin yanlış renkli bir kağıtla kaplandığını gördüklerinde kudurur, bazıları başka zamanlar hiç aldırmadıkları küçük bir fısıldaşmaya bir tokatla karşılık verir, bazı öğrenciler cevabını bildikleri basit bir soru karşısında gözleri araba lambasına yakalanmış tavşan gibi donup kalır, bazıları da en çok onları takdir ederdim, cevabı bilmeseler de bildikleri herhangi bir şeyi iyi niyetle anlatırlardı. Kimi zaman azarla ya da defterlerin, kitapların fırlatılmasıyla başlayan bu korkutucu anlarda bütün sınıfta başka tek çıt çıkmazken başına böyle aşağılamalar gelmeyen talihlilerden olduğum için şükrederdim. Sınıfın üçte biri bu ayrıcalıklılardandı. Yoksulla zenginin aynı sınıfta okuduğu bazı devlet okullarının tersine bu özel okulda sürekli aşağılananlarla hiç hırpalanmayan talihlileri ayıran gizli çizginin öğrencinin zenginliği ya da fakirliği ile ilgisi yoktu. Okula alışıp çocuksu bir kardeşlikle teneffüslerde koşturup oynarken mutlulukla unuttuğum ve ruhumun da reddettiği bu gizli çizgi, öğretmen kürsüdeki yerine bir iktidar anıtı gibi yerleşince birden ortaya çıkıverirdi ve ben de bu dayak ve aşağılanma anlarında basit ama güçlü bir merakla bazılarının neden öyle daha tembel, onursuz, iradesiz, duyarsız, kafasız ya da işte öyle olabildiklerini kendime sorardım. Ama hayatın karanlığına ve sınıf arkadaşlarımın ruhlarına açılan bu soruya ne o sırada okumaya başladığım ve kötülerin hepsinin çarpık ağızlı çizildiği resimli romanlar ne de çocuksu sezgilerim cevap verir, ben de soruyu unuturdum. Bütün bunlardan okul denen yerin aslında temel soruları cevaplamadığını, yalnızca onları hayatın gerçeği olarak benimsememize yardım ettiğini çıkarmıştım. Bu yüzden parmağımı kaldırıp kendimi çizginin daha rahat ve huzurlu tarafına atmaya lise yıllarına kadar özen gösterdim. Gene de okulda öğrendiğim asıl şeyin hayatın sorgulanmayan gerçeklerini kabul etmek değil, onlarla büyülenmek olduğunu sezerdim. İlk yıllarda olur olmaz bahanelerle ikide bir öğretmen dersin ortasında bize bir şarkı söyletmeye başlardı. İngilizce, Fransızca, sözlerini anlayamadığım, sevmediğim bu şarkıları söylüyormuş gibi yaparken sınıf arkadaşlarımı seyretmekten hoşlanırdım. Türkçe'ye Bekçi Baba, Bekçi Baba, bayram geldi, düdük çal gibi çevrilen şeyler söylerlerdi. Yarım saat önce defterini gene evde unuttuğu için gözyaşı döken kısa boylu tombul çocuk şimdi ağzını kocaman aça aça mutlulukla şarkı söylüyor olurdu. Uzun saçlarını ikide bir kulaklarının arkasına atan kız şarkının ortasında gene aynı jesti yapardı. Teneffüste koridorlarda beni kovalayan şişko haydutlardan biriyle onun daha sinsi, zeki ve bütün alçaklığına rağmen gizli çizginin benim tarafımda kalacak kadar ihtiyatlı akıl hocası şimdi meleksi bir ifadeyle müziğin bulutları arasında kaybolmuş gitmiştiler. Tertipli kız şarkının ortasında kalem kutularının, defterlerinin yerini bir daha denetler, bahçeden sınıfa giderken ikişerli sıra olmak için "Eşim olur musun?" diye her soruşumda yalnızca sessizce elimi tutan çalışkan, zeki kız şarkıyı daha da iyi söylemek için dikkat kesilir, imtihanlarda kimse bakmasın diye kağıdına emzirdiği bebek gibi kapanarak sarılan pinti ve şişko oğlan hiç kimseye açmadığı gövdesini açar gibi hareketler yapardı. Her gün dayak yiyen umutsuz salaklardan birinin de istekle şarkıya katıldığını, hınzırın tekinin öndeki kızın saçını çektiğini, ikide bir ağlayan kızın şarkıyı dikkatle söylerken pencereden dışarı baktığını gördüğümüzde biz de kırmızı at kuyruklu kızla bir an birbirimizin gözlerinin içine bakar, gülümserdik. Hiç anlamadığım şarkının lay lay lay kısmına gelince ben de neşeyle herkesin yükselttiği sese katılır, sonra pencereden dışarı bakarken biraz sonra zilin çalacağını, bütün sınıfın bir anda bir uğultuyla paltolarına, çantalarına sarılacağını ve bir elim çantamda, bir elim beni ve ağabeyimi 3 dakikalık uzaklıktaki eve geri götüren kapıcının kocaman elindeyken sınıftaki bütün bir insanlıktan yorgun olacağımı ama annemi göreceğim diye de adımlarımı hızlandıracağımı hayal ederdim. 14. Bölüm. Zini Yemrükküt Erel Rey. Okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra kafamın içindeki hayal dünyasına bir de harf takım yıldızları eklendi. Bu yeni alem anlamlı hayallerden, bir hikaye anlatan resimlerden değil, harflerle onların çıkardığı seslerden oluşuyordu yalnızca. Gözlerimin ulaştığı bütün yazıları, küllüklerin üzerindeki şirket adlarını, duvar afişlerini, gazetelerdeki haberleri, reklamları, dükkanların, lokantaların, kamyonların, ambalaj kağıtlarının, trafik levhalarının, sofradaki tarçın paketinin, mutfaktaki yağ kutusunun ve sabunların ve babaannemin sigara ve ilaç paketlerinin üzerindeki her şeyi kendiliğinden okuyordum. Bazen yüksek sesle de tekrarladığım bu kelimelerin anlamlarını bilmem de şart değildi. Sanki beynimin içine bir yere, görmeyle anlama merkezi arasına bütün harfleri, heceleri ve sese çeviren bir makine yerleştirilmişti. Tıpkı gürültülü bir kahvehanede kimsenin dinlemediği açık bir radyo gibi, kimi zaman benim bile dikkatimi vermediğim bu alet sürekli yayın yapıyordu. Okuldan eve dönerken o kadar yorgun olmama rağmen gözlerim kendiliğinden harfleri bulur ve "Paranızın, istikbalinizin emniyeti için," derdi kafamdaki makine. İETT, İhtiyari Durak, Apikoğlu Türk Sucukları, Pamuk Apartmanı. Evde gözüm babaannemin gazetesinin başlıklarına takılırdı. Kıbrıs'ta ya Taksim ya ölüm. İlk Türk Bale Okulu. Sokakta Türk kızıyla öpüşen Amerikalı linç edilmekten zor kurtuldu. Şehrimiz sokaklarında hula hop çevirmek yasaklandı. Bazen de harfler tuhaf düzenleriyle alfabeyi ilk hecelediğim günleri bana sihirle hatırlatırdı. Nişantaşı'nda bizim evden 3 dakikalık yürüyüş uzaklığındaki vali konağının çevresindeki kaldırımları kaplayan bazı karoların üzerine yerleştirilmiş bir buyruk bunlardan biriydi. Annem ve ağabeyimle Nişantaşı'ndan Taksim Beyoğlu yönüne doğru yürüyorsak, aralarına birer de boş karo yerleştirilmiş bu harfleri tıpkı seksek oynar gibi boşlukların üzerinden atlayarak ve tersinden okurduk. Zini Yemrükküt Erel Rey. Bu sihirli buyruk önce bende hemen yere tükürme isteği uyandırır ama hemen 2 adım ötedeki vali konağını bekleyen polislerin kolladığı yere yazılmış emri ve yazıyı evhamla düşünürdüm. Bu sefer açık ağzımdan ben farkına varmadan bir tükürük kaldırıma düşecek diye korkardım. Zaten bu yere tükürme işini sınıfta 2'de 1 öğretmenden dayak yiyen akılsız, iradesiz arsızların cinsinden yetişkinlerin yaptıklarını sezerdim. Evet, sokaklarda yürürken arada bir yere tüküren, hatta mendili de olmadığı için sümküren kişileri gördüğümüz olurdu ama İstanbul'da böyle bir buyruğun yerlere yazılmasını haklı çıkaracak kadar çok işlenen bir günah değildi bu. Çinlilerin ünlü tükürük hokkaları, ikide bir yere tükürmeyi iş edinmiş çeşit çeşit kavimler hakkında daha sonraki yıllarda bilgiler edindiğimde, İstanbul'da öyle çok da fazla ihtiyaç duyulmayan bu buyruğun hafızama niye hiç silinmemecesini kazındığımı kendime sordum. Hala Boris Vian deyince aklıma bu Fransız yazarın en başarılı romanları değil, Mezarlarınıza Tüküreceğim adlı kötü kitabı gelir. Kendi kendine çalışan bir okuma makinesinin kafama yerleştiği ayların, annemin ev dışındaki hayatta yani yabancılar arasında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını yoğun bir şekilde işlediği zamana denk gelmesi, Nişantaşı kaldırımlarına yazılmış buyruğun hafızama kazınmasına asıl neden olmuştur belki. Aynı günlerde annem ağabeyimle beni karşısına çekip, sakın sokaklarda pis satıcılardan bir şey alıp yemememiz, lokantaya gidince asla köfte istemememiz gerektiği, çünkü köfteli kıymanın en kötü, en yağlı, en bayat etten yapıldığı gibi pek çok öğütler vermeye başlamıştı. Bu öğütler o sırada kafamdaki makinenin kendi kendine okuyup kaydettiği başka bir duyuru ile karışırdı. Etlerimiz buzdolabındadır. Annem bir başka gün sokaklarda tanımadığımız insanlardan da uzak durmamızı bir daha tembihlerdi. 18 yaşından küçükler giremez derdi kafamdaki makine. Tramvayların arkasında yazan asılmak memnu ve tehlikelidir sözü ise hem annemin de katıldığı bir düşünceyi devlet buyruğu olarak duyurduğu hem de tramvayların arkasına asılarak bedava yolculuk etmek gibi bizlere çok yabancı bir tutumu anlattığı için kafamı karıştırmazdı hiç. Şehir hattı gemilerinin arkasına yazılan uskurlara yaklaşmak yasak ve tehlikelidir de öyle. Yere çöp atmamı yasaklayan annemin sesiyle çöp dökülmez diyen devletin sesi örtüşürken başka bir duvara gayri resmi bir el yazısının çarpık çurpuk harfleriyle yazılmış çöp dökenin anasını ifadesi aklımı karıştırırdı. Annem babaannenizden ve anneannenizden başka hayatta asla kimsenin elini öpmeyin derken aklıma ançuyes tüpünün üstündeki yazı gelirdi. El değmeden hazırlanmıştır. Çiçekleri koparmayınız ya da elinizi sürmeyiniz gibi yazılı buyruklarla o günlerde annemin sokakta yürürken sık söylediği parmakla gösterilmez yasağı arasında da bir ilişki vardı belki. Ama hiçbir zaman içinde su görmediğim havuzların kenarında havuzdan su içmeyiniz yazmasını ya da içinde tek bir ot kalmamış çamurlu parklarda dikilmiş çimenlere basmayınız levhasını nasıl anlamalıydım? Şehri bir uyarılar, tehditler ve azarlar ormanına çeviren bu levhaların uygarlaştırıcı mantığını daha iyi anlamak için İstanbul gazetelerinin köşe yazarlarına ve onların ataları olan şehir mektupçusu denen kişilerin yazdıklarına bir bakalım. 15. Bölüm Ahmet Rasim ve Diğer Şehir Mektupçuları. Abdülhamit'in istibdat diye bilinen 33 yıllık baskı döneminin başlarında 1880'lerin sonlarına doğru bir gün Babi Ali'deki küçük Saadet gazetesinde bir sabah erkenden oturmuş çalışan 25 yaşlarındaki genç gazetecinin odasının kapısı birden açıldı ve içeriye kolları kırmızı çuhadan bir nevi asker ceketi giymiş, kırmızı fesli, uzunca boylu biri girip genç gazeteciye seslendi. "Gel buraya." Genç gazeteci korka korka ayağa kalktı. "Fesini giy, yürü." Genç gazeteci ile asker ceketli adam kapının önünde bekleyen bir at arabasına binip yola çıktılar. Hiç konuşmadan köprüyü geçtiler. Yolun yarısında kısa boylu, sevimli suratlı genç gazeteci nereye gittiklerini sormaya ancak cesaret edebildi. Baş mabeyinci beye bana al gel dediler. Sarayda biraz bekletildikten sonra genç gazeteci bir masada oturan kızgın, öfkeli, kır sakallı bir adam gördü. Gel buraya diye bağırdı adam. Masanın üzerinde duran Saadet gazetesinin açık sayfasını hiddetle gösterip sordu. Bu ne demek? Daha genç gazeteci gösterilen şeyin ne olduğunu anlayamadan da ona bağırmaya başladı. Sizin kafanızı havanda ezmeli, hainler, nankörler. Genç gazeteci korkuyla sinmesine rağmen öfke uyandıran yazının ölmüş bir şairin bahar gelmeyecek mi, bahar gelmeyecek mi nakaratlı bir şiiri olduğunu görünce efendim diye açıklamaya girişti. Daha söylüyor, çık dışarı diye azarladı onu baş mabeyinci. Dışarıda 15 dakika tir tir titreyerek bekleyen genç gazeteci gene içeri alındı. Ama ağzını her açışında şiirin kendisinin olmadığını daha söyleyemeden hakaretlere, tehditlere uğruyordu. Edepsizler, velid-i zinalar, utanmazlar, alçaklar, köpekler, melunlar, asılacaklar. Genç gazeteci ağzını açamayacağını anlayınca bütün cesaretini toplayarak yeleğinin cebinden mührünü çıkarıp masaya koydu. Baş mabeyinci mühürdeki adı okuyunca bir yanlışlık olduğunu anladı hemen. İsmin ne? Ahmet Rasim. 40 yıl sonra muharir, şair, edip adlı yazarlık anılarını topladığı kitabında olayı anlatan Ahmet Rasim, getirilen kişinin yanlış olduğunu anlayınca Abdülhamit'in baş mabeyincisinin kendisine "Otur bakayım, sen benim evladımsın." dediğini, masanın gözünü çekip eliyle gel işareti yapıp 5 lira verdiğini, "Hakkını helal et, kimseye söyleme." diye ekleyerek kendisini gönderdiğini, her zamanki ince mizahı ve hayatın ayrıntılarına inanılmayacak bir güçle kendini bağlayan yaşama sevinciyle anlatır. Bu yaşama sevinci, mizah duygusu ve yazma zevki Ahmet Rasim'i İstanbul yazarlarının en büyüklerinden biri yaptı. Romancı Tanpınar, şair Yahya Kemal ya da hatıracı Abdülhak Şinasi Hisar'ın yıkım yüzünden kapıldıkları hüznü, Ahmet Rasim bitip tükenmeyen enerjisi, iyimserliği ve neşesiyle dengelemeyi, bir kenara ölçüyle koymayı bildi. Bütün İstanbul sever yazarlar gibi tarihle ilgilenmesine, tarih kitapları da yazmasına rağmen hüzün ve kayıp duygusunu dengelemeyi bildiği için geçmişte kayıp bir altın çağ aramadı. Onun için İstanbul'un geçmişi, Batı tarzı büyük eserler yazmak için gerekli gücü ve hakiki bir sesin kaynağını arayacağı kutsal bir hazine değil, gün be gün her halini izlemekten hoşlandığı şehrin kendi ve ahalisi gibi eğlenceli ve matrak ülkeydi, o kadar. Doğu, Batı ya da uygarlık değiştirme konusu onu tıpkı günlük hayat derdiyle meşgul İstanbullular gibi öyle çok fazla ilgilendirmiyordu. Batılılaşma, aşırı yapmacıklı uygulamaları, alay edilecek züppeleri yüzünden ilgi çekici bir konuydu onun için. Gençliğinde edebi iddiaları olan romanlar, şiirler yazmış, başarısız olunca da geriye yapmacıklı ve iddialı her şeye karşı bir şüphecilik, ince bir mizah, sinizm kalmıştı. Fransız parnasyenleri veya dekadanları taklit eden İstanbullu yapmacıklı şairlerin çeşit çeşit şiir okuma usulleriyle, yoldan geçeni durdurup şiir okumalarıyla konuyu hemen kendi kariyer ya da şiirlerine getirebilme hünerleriyle mutlulukla alay edişi Ahmet Rasim'in çoğu başlangıçta kendi gibi Babiali memurları olan batılılaşmacı seçkinlerin kültürüyle kendi arasına ne cinsten bir uzaklık koyduğunu hemen hissettirir. Ama Ahmet Rasim'in sesini ve eddasını belirleyen asıl şey yazıyla geçinen bir gazeteci, bir köşe yazarı, o dönem Fransa'sındaki adıyla bir feuilletonist oluşudur. Geçici öfkeler ve bağlılıklar dışında kendisini pek de heyecanlandırmayan siyaset, zaten devlet baskısı ve sansür yüzünden orası burası kesilip atıldıkça sütunlarının kimi zaman nasıl boş kaldığını keyifle anlatırdı. Tehlikeli ve imkansız bir konu olduğu için o da bütün gücünü yaşadığı şehri zevkle, iştahla gözlemeye verdi. Siyasetin yasakları ve darlığı yüzünden konu bulamıyorsan, belediye sorunlarını ve şehir hayatını konu edin. Çünkü her zaman okunur. Bu 130 yıllık bir İstanbullu köşe yazarı öğüdüdür. Böylece Ahmet Rasim, sarhoş çeşitlerinden kenar mahallelerdeki sokak satıcılarına, bakkallarından hokkabazlarına, müzisyenlerinden dilencilerine, Boğaz semtlerinin güzelliğinden meyhanelerine, günlük haberlerinden piyasalara, eğlence yerleri, çayırları ve parklarından çarşı pazarlarına, mevsimlerinin tek tek güzelliğinden kalabalıklarına, kar topu ve kızak eğlencelerinden basın tarihine, dedikodularından lokantalarının yemek listelerine, İstanbul'un her şeyi hakkında yarım yüzyıl boyunca durmadan yazdı. Listelere, sınıflamaya bayılırdı ve huylar, kişilikler, özellikler arasında farklılıklar bulmaya yatkın bir kafası vardı. Bir botanistin bir ormanda bitkilerin çeşitliliği ve zenginliği karşısında duyacağı heyecanı, o batılılaşma, göçler ve tarihin cilveleriyle her gün bir yenilik, tuhaflık, yıkım ya da saçmalık üreten şehrin çeşitliliğinden duyuyordu. Genç yazarlara her zamanki öğüdü, şehirde gezinirken yanlarında daima bir not defteri bulundurmalarıydı. Bu notları 1895-1903 arasında gazetelere hızla yazdığı yazıların en güzellerini Ahmet Rasim Şehir Mektupları adı altında kitaplaştırdı. Her zamanki alaycılığıyla kendisine yakıştırdığı şehir mektupçusu sıfatıyla takipçisi olduğu belediye şikayetlerini, günlük hayat gözlemlerini yazmak, sokakların nabzını tutmak, aslında Fransız edebiyatı ve gazetelerinden örnek alınarak ta 1860'larda edinilmiş bir alışkanlıktı. Victor Hugo'nun yalnız oyun ve şiirlerinden değil, romantik ve mücadeleci tutumundan da etkilenmiş olan Namık Kemal, 1867'de Tasvir-i Efkar gazetesine Ramazan mektupları yazmış ve Osmanlı okuruna mektubun yalnız devlet adamlarıyla sevgililerin sır paylaşmak ve birbirlerini tehdit etmek için kullandıkları bir biçim olmayabileceğini, yayımlanan mektuplar aracılığıyla bütün bir şehre de bir sevgiliye, bir yakına seslenir gibi seslenilebileceğini göstermişti. Namık Kemal'in Ramazan günlerinde İstanbul'un yaşadığı hayatın ayrıntılarına giren bu mektupları, daha sonra pek çok yazarın yazacağı şehir mektuplarının ilk örneği olmakla kalmaz, ayrıca mektup gibi geleneksel olarak sırdaşlık, mahremiyet ve ortaklık çağrışımlarıyla yüklü bir seslenme biçimini kullanarak İstanbullulara gazete aracılığıyla tıpkı mektuplaşan sevgililer, akrabalar, yakınlar gibi içe kapalı bir İstanbullular cemaati oluşturduklarını da hissettirir. Ahmet Rasim'den başka çıkardığı gazetenin adı Basiret olduğu için Basiretçi Ali Efendi diye tanınan Ali Efendi de herhangi bir mizah duygusundan yoksun olsa da şehrin günlük hayatına girerek öğütler verip eleştiriler yapmayı kendine iş ve saplantı edinmiş İstanbul mektupçularının en titizidir. Müzik zevki ve besteleri de olan Ahmet Rasim'in günlük yazılarında insan İstanbul'un bütün seslerini duyarken Basiretçi Ali Efendi'nin mektuplarını okuyanlar 1870'lerin İstanbul sokaklarında geçen siyah beyaz bir sessiz filmi seyrediyormuş duygusuna kapılır. Ahmet Haşim'den Burhan Feli'ye kadar pek çok köşe yazarının kimi zaman bütün 20. yüzyıl boyunca şehir mektupları başlığını kullanmadan denediği ve şehirlilere ve şehre yönelik bu yazıların İstanbul'un renklerini, kokularını, seslerini, yazarın mizahı ve mizacıyla yansıtmasından başka bir ikinci işlevi daha olurdu. İstanbullulara sokaklarda, park ve bahçelerde, dükkan ve eğlence yerlerinde, gemilerde, köprülerde, meydanlarda, tramvaylarda yaşama adap ve terbiyesi vermek. Padişahı, devleti, hükümeti, polisi, askeri, din büyüklerini, hatta bazen belediyeyi bile eleştirmek çok zor olduğu için okur yazar seçkinler içlerindeki eleştiri ve öfke ateşini dökebilecekleri tek hedef olarak korunaksız ve kimliksiz insanları, şehir sokaklarında yürüyen, gezinen, işlerini gören tek tek İstanbulluları bulabiliyorlardı. Gazete okurları ve köşe yazarları kadar eğitimli olmayan İstanbulluların son 130 yılda sokaklarda neler yaptıklarını, neler yiyip, nelerden söz edip, hangi gürültüleri çıkardıklarını bugün bilmemizi, bu kalabalığı bazen öfke, bazen şefkat, çoğu zaman da küçümsemeyle azarlayan şehir mektupçularının saplantılarına borçluyuz. Kimi zaman batılılaşma, kimi zaman geleneksel değerlere bağlılık yönünde hareket eden bu azar ve öğütlerle okuma yazmayı öğrendikten sonraki 45 yılda ne zaman bir köşe yazısında karşılaşsam, parmakla gösterilmez diyen annemin sesini mutlulukla hatırlarım.